Özellikle umumi musibetlerde, mesela deprem gibi veya işte Soma'da da benzer söylemler oldu. Bir kısım insanlar dediler ki bu hadise kader değil. Bu hadise işte cinayettir, ihmalin neticesidir. Ve bir kısmı daha da ileri giderek işte insan kader vesaire diye bir şey yoktur. İnsan başına gelecek hadisatın failidir. Bir kısım da çok daha farklı söylüyor. Mesela diyor ki işte bu Allah'ın takdiriydi. Tedbir de alsanız, ne yapsanız yapsanız olacaktı bu hadise. Şimdi dolayısıyla biz
Buna bir şey daha
doğru...
ekleyeyim isterseniz. Bir
Buyurun.
şey daha ekleyeyim. Bazıları da bu deprem olmasa, bu hadise olmasaydı, bu olay olmasaydı şu anda onlar yaşıyor olacaktı.
Evet, mesela Soma'daki o
Evet.
hadise olmasaydı şu anda o insanlar hayatta kalacaktı gibi mülahazalar da var. Bizim imani itikadi anlayışımıza göre doğru bir kader anlayışı nedir? Bu hadisatı Ehl-i Sünnet'in kader perspektifinden nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani böyle bir meseleyi özellikle Risale-i Nur canibinden açısından değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ilahiyatçı kimliğine girmiş olan bazı insanların da maalesef insanları yanlış yönlendirdiğini görüyoruz. Burada biz kasıt aramıyoruz. Ama kader meselesi ya da kaderin bazı meseleleri öyle derin ki herkesin aklı oraya giremediği için, herkesin nazarı oraya yetişemediği için burada yanlış mülahazalar, değerlendirmeler yapılabiliyor maalesef. Burada biz asrın sahibini dinlemek durumundayız. Allah'a şükür olsun tutunacak daldır. Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Resulullah ve onlardan ciddi istifade eden zatların eserleri. Daha önceki eserler bu meseleleri izah etmiş olabilir. Ama o zamanki insanların ruhuna ve geniş sabrına hitap edecek şekildeydi. Üstad diyor ki, Koca Sadu Taftazani 40-50 sayfede ancak ehli ilme anlattığı ve izah ettiği bir meseleyi Risale-i Nur 2 sayfede avama da ders vermiş. İkinci mebhas için diyor, kaderin ikinci mebhası için. Çok derin sırlar var orada. Şimdi dolayısıyla 40-50 sayfa o da ehli havas oturacak, bu meseleyi müzakere edecek. İmkanları vardı, sabırları vardı, ilahir. Şevkleri vardı. Ama mesela bu asrı anlatırken seri üsseyir olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir tarihi, bir yolu ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır diyor. Şimdi bu meseleye baktığımız vakit bu meseleyi hakikaten hem kısa hem selametli bir şekilde ehli imana kazandırmak icap ediyor. Allah razı olsun böyle bir fırsatta yakaladık. Böyle bir soruyu cevaplandırma, Risale-i Nur cihetiyle cevaplandırma imkanı bulduk inşallah. Şimdi ikinci mebhasın beşinci şey var, veçi var. Kader ile cüz-i ihtiyari nasıl birbirine muvafık düşer diye sorulan bir soruya Üstadımız el cevap yedi vecihle diye başlıyor. Beşincisinde bu meseleye çok güzel, net bir şekilde cevap veriyor. Onu izin verseniz okuyalım. İzahını da yapalım. Kader diyor, kader sebeple müsebbebe bir taalluku var. Sebeple müsebbebe bir taalluku. Sebep, bir şeyin meydana gelmesine Cenab-ı Hakk'ın istihdam ettiği, kullandığı vasıta. Müsebbep, o sebepten meydana gelen netice. Kader hem sebebe hem müsebbebe bir taalluk var. Bu ehli sünnetin kader anlayışıdır. Birazdan okuyacağız.
Evet.
Yani şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek. Bu hükümdür. Yani şu çocuk, şu anne babadan dünyaya gelecek. Şu meyve, şu ağaçtan meydana gelecek. Allah hükmünü vermiş. Dolayısıyla ağacın kaderiyle, meyvenin kaderi, anne babanın kaderiyle, bebeklerinin kaderi beraber yazılıyor kaderde. Niye? Bunun altyapısını oluşturmak için birkaç meseleyi bilmek lazım. Çünkü üstadımız 5. veci anlatırken 1., 2., 3. ve 4. vecileri izah ettikten sonra buraya geçiyor. Bunlar nedir? 1. Kainatta bir nizam ve intizam var. Nizam ve intizam ise Allah'ın hakim ve adil olduğunun göstergesidir.
Evet.
Madem ki Allah hakimdir, abes iş yapmaz, Allah adildir, zulmetmez, öyleyse insanların sevaba ve ikaba, Yani cezaya ve mükafata gitmelerine vesile olacak bir şey var ki Allah'ın hakim ve adil isimleri birilerinin cennete, birilerinin cehenneme gitmesine vesile oluyor. Yani izin veriyor daha doğrusu. İkincisinde herkes kendisinde bir ihtiyar hissediyor, irade hissediyor. Bunu da vicdanen biliyor. Mahiyetini bilmeyebiliriz ama vücudunu biliyoruz. Bizde bir irade var. Şu anda biz bu mütalayı, şu soru cevabı yapıyorsak irademizle yapıyoruz. Yani birileri bizi zorlamakla ya da bizim bilmediğimiz bir zorlamalı bir saikle biz buraya gelmiş değiliz. Şu anda siz bu soruyu iradenize sordunuz. Ben bu cevabı irademle okuyorum. Herkes vicdanen biliyor. Üçüncüsü, bunlar bilmemiz gerekiyor ki evet, şu meseleyi izah edelim. Üstad diyor ki kaderi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Ne demek? Allah, çünkü bizde bir ihtiyar var ki biz onu konuşacağız. İrade evet, var ki biz onu konuşacağız. Ondan sonra geçeceğiz bazı şeyleri izaha. Suyu yaratmış. Suya kanunlar koymuş. Suyun kaldırma kuvveti gibi. Suyun ıslaklığı gibi mesela. Bunlar kanundur. Allah ağaç yaratmış. Meyve ağacı. O da elma olsun mesela. Şu ağaç şu meyveyi verecek. Bak bir kanundur. Ama orada irade yok. Suyun ıslatma özelinde de bir irade yok. Allah güneşi yaratmış. Sen ısı, ışık vereceksin. Yedi renk dağıtacaksın. Etrafındaki gezegenleri gezdireceksin diyor Cenab-ı Hak. Aynı şekilde Allah bir varlık yaratmış. Buna biz insan diyoruz. Bu insan da irade ve ihtiyar sahibi olarak yaratılmış. Cüz'i irade ve ihtiyarı var. Ey kulum sen ne istiyorsan ben senden onu yaratacağım. Ama şu hayırlı, şu güzel, şu rızam dairesindeki şeyleri yapmanı istiyorum diyor Cenab-ı Hak. Ama istersen şeyleri de isteyebiliyorsun. Dolayısıyla burada kader-i ilahiye zıt değildir bizim irademiz. Evet. O da kader tarafından takdir edilmiş. İnsana ilahi bir takdirle, bir hesapla ve bir hikmete mebni olarak verilmiştir. Burası da tamam. Vicdanı biliyoruz. Peki niye vermiş? Kadere zıt mıdır? Hayır, zıt değildir. Allah her şeyi takdir ettiği gibi kainatta insanın iradesini de takdir etmiştir. Burada geçiyoruz. Esasları bir kayda daha veriyor bize. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor ilmi ilahi. Dolayısıyla ilmi ilahiye bir fotoğraf nazarıyla bakabiliriz. Fotoğraf makinesi. Evet. Fotoğraf makinesini aldım. Bir manzarayı yönlendirdim. Orada ne varsa fotoğraf karesine çıkar. Aynı şekilde ya da bir ses alıcı gibi diyelim mesela. Orada o ortamda ne konuşuluyorsa ses cihazı onu çeker. Değil mi? Evet. Teyp gibi mesela. Burada da Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle bir şeyi bilmesi bizi zorlamıyor anlamına getiriyor. Niye? Çünkü diyelim mesela şu anda bir öğretmenin hangi öğrencinin hangi eforda, hangi gayrette olduğunu bilir eğer hakki öğretmense. İmtihandan evvel Ahmet 100, Mehmet 90, Hasan 80, Hüseyin 70 alacağını biliyor kendisi. Evet. Öğretmen ya, çocukların da durumu biliyor. İmtihandan evvel yazıyor. Yazdığı vakitte birisine de 10 düşmüş mesela. O çocuğun tembelliğinden dolayı 10 yazmış. İmtihandan sonra sorduğu vakit ki, söylediği vakit ki, Ahmet, oğlum ben sen 10 alacağını zaten yazmıştım. Öğretmenim sen yazmazsaydın ben 10 almayacaktım. Ya da evet, sen yazdığın için ben 10 aldım dese, bu mantıksız bir hüküm olur. Dolayısıyla Allah herkesin ne yapacağını ezeli ilmine bilir. İlim maluma tabidir. Ezeli ilme gelir.
Bir öğretmen evet, öğrencinin ne not alacağını bilirse. Bir de mesela doktora gidiyorsunuz diyor ki işte adam diyor 3 ay ömrü kaldı diyor.
Nereden biliyorsun?
Değil mi? 3 ay sonra adam ölüyor. İşte bunu sen öldürdün diyebilir misin?
Allah razı. Sen demeseydin ben ölmeyecektim.
Denilemez yani.
Denilmez.
İşte Allah diyor ki hiç diyor Halik mahlukunu bilmez,
bilmez mi? Bilmez mi ya? Allah-u Ekber. Bir de ezeli ilim. Bu da yanlış anlaşılıyor. Bunu da bir konuşalım. Konuya evet, giriş yapacağız. Çünkü bunlar altyapıdır. Bunlar temeldir. Bir binanın temeli gibi. Şimdi ezeli ilim nedir? Ezeli ilim genellikle cebriyecilerin anladığı gibi anlıyoruz. Bak ehli sünnetiz biz. Allah aşkına olsun. Ama gidin dışarıya. Allah ezelde herkesin ne yapacağını biliyor ve yazmış ifadesini kime sorsanız mazide bir uçtur diyecek. Daha mahlukat yaratılmadan Allah herkesin ne yapacağını yazmış diyecek. Dolayısıyla madem ki yazmış o zaman bizim suçumuz olmaz. Çünkü Allah yazdığı gibi yapmak zorundayız diyecekler. Arkadaşım bak şimdi Halil abi. Şu anda biz ehl-i sünnet ve cemaat izliyoruz ama emin ol, kader anlayışında ya cebriyiz ya mutezibiyiz. %95 ha. Onun için Risale-i Nur'a ciddi manada ihtiyaç var. Şimdi ezeli ilim nedir? Sadece diyor ki, ezeli ilim, mazi ve hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayna gibidir.
Geçmiş, gelecek
ve şimdiki zaman aynı anda Allah'ın ezeli ilmindedir. Dolayısıyla mazide bir uç değildir. Bir zaman dilimi değil, zaman boyutudur. Dolayısıyla Allah ezeli ilmiyle şu şeyleri biliyor ve yazıyor ifadesi şimdiki zaman için de geçerli. Geçmiş için de geçerli, gelecek zaman için de geçerli. Allah her an iş başında ve her zaman Allah için ezelidir ve ezeliyetten dolayı Allah için her zaman haldir. Şimdiki zamandır yani. Dolayısıyla Allah her hadiseyi bilir, bizim irademizle yaptığımız şeyleri yazar ve ne yapacağımızı Allah levh-i mahfuzda şöyle diyor İmam-ı Azam Hazretleri. İmam-ı Azam Hazretleri'nin ifadesi bu. Allah levh-i mahfuzda şu adam şöyle yapsın diye yazmamış, şöyle yapacak diye yazmıştır.
İlmindendir.
Yoksa orada bir zorlamalı bir kudret ve irade söz konusu değildir.
Zaten öyle bir ilim olmasa kainat nasıl idare edilecek?
Şimdi bunlara bina edilecek bir hüküm. Kader, sebeple müsebbebe bir taalluku var. Hı. Yani şu müsebbep, şu sebeple vukua gelecek. Gidelim Soma'ya.
Evet.
Şimdi kader hem Soma'daki ihmaller hem o mevcut madenin durumu ve onların ölümünü beraber tayin ediyor. Bakın yönlendirmiyor, zorlamıyor Cenab-ı Hak. Ama burada Allah izin vermezse o iş olmaz, onu bileceğiz. Hem o madendeki ihmaller, madendeki vaziyetler sebeptir. Müsebbep ne? 301 tane insanın ölmesi ve şehit olması. İkisinin kaderi beraber yazılmış. İsa diyor ki bu böyledir. O zaman denilmesin ki, soru, öyleyse denilmesin ki, madem filan adamın ölmesi, madem 301 insanın ölmesi filan vakitte mukadderdir, takdir edilmiş, cüz-i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ya da o madenin bu hale gelmesine sebebiyet veren ihmallerin ne kabahati var? Atmasaydı yine ölecekti. İhmaller olmasaydı yine ölecekti. Arkadaşlar şu anda aynı durum var ha. Adam diyor ki şu tedbirler olsaydı 301 insan şu anda ölmemiş olacaktı. Birazdan diyecek. Neye göre bu hükmü veriyorsun? Nereden biliyorsun? Allah onların ölmesini o madende tayin etmiş.
Evet.
Mesele bu. Ehli sünnet vel cemaat itikadı budur. Sual. Niçin denilmesin? Yani filan adam tüfek atmasaydı filan adam ölmeyecekti. Filan madende şu ihmaller olmasaydı 301 insan ölmeyecekti demeyin diyor üstadımız. Çünkü kader sebeple müsebbebe aynı anda taalluk ediyor. Aynı anda ikisine karar veriyor. Soru. Niçin denilmesin peki böyle? El cevap. Çünkü kader o 301 insanın ölmesini o madendeki ihmallere tayin etmiştir. Çünkü kader o adamın ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Bu adam kim olsun? Hasan isminde bir adam.
Evet.
Kendi iradesiyle nefsine mağlup olmuş. Bu adamı öldüreceğim diyor. Silahını dolduruyor. Götürüyor kendi iradesiyle. Sabah az evvel okuduk ya. Herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. Onu vicdanen biliyor. Bu adam silahını doldurmuş ve Ahmet'i öldürmek niyetiyle çıkmış evinden Hasan Bey. Dolayısıyla Allah onun kaderiyle bu adamın silahını doldurup o Ahmet'e doğru gitmesiyle Ahmet'in ölümünü beraber yazıyor. Bu adam bu adamı öldürecek diye. Allah yazdığı için bu adam onu öldürmüyor. O adamın onu öldüreceğini Allah ezeli ilmiyle bildiğinden onun da ölmesini bu manada aynı anda ne yapıyor? Tevafuk ettiriyor ve yazıyor beraber Cenab-ı Hak.
Evet.
Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen.
Diyelim ki.
Evet, Hasan'ın tüfek atmadığını farz etsen. O vakit kaderin ademi taallukunu, kaderin o meselede hakim olmadığını, taalluk etmediğini, orada hiçbir şekilde hüküm sahibi olmadığını farz ediyorsun demektir. Yani sen o madende hiç ihmal yok. Evet. O zaman bu adamın ölmesi neyle tayin edeceksin? Bunlar da ölmeyecekti. Nereden biliyorsun? Ya bak enteresan bir şey. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen o vakit kaderin ademi taallukunu, o işte taalluk etmediğini, hüküm sahibi olmadığını farz ediyorsun. O vakit ölmesi neyle hükmedeceksin? 301 insanın ölmesi neye bağlayacaksın o zaman? Bütün tedbirler alınmış farz edelim diyelim mesela. Evet. Ölmeyecekler mi? Hayır, ölmeyecekler. Neye göre? Evet, ölecekler. Neye göre? Biz bilmiyoruz ki. Yalnız cebri gibi, bak cebriye var. Kul Cenab-ı Hakk'ın kaderi önünde rüzgarın önündeki ihtiyarsız bir yaprak ve çöp gibidir diyorlar cebriyeciler. Nasıl ki rüzgar o çöpü, yaprağı istediği yere, istediği doğrultuya götürüyor, o da gitmek zorundadır.
Evet.
İhtiyarsız ve iradesizdir yaprak. Hı hı.
Evet.
Aynı şekilde kul Cenab-ı Hakk'ın kader rüzgarı önünde ihtiyarsız bir çöp gibi, bir yaprak gibidir diyorlar. Bunlar ne diyorlar? Cebri Hasan'ın kaderini ayrı yazar, Ahmet'in kaderini ayrı yazar. Dolayısıyla bu adam atmasa bile bu adam ne olacak? Ölecek yine diyor. Tabii, çünkü sebep ile müsebbep arasında inkıta caizdir diyorlar cebriyeciler. Bunun kaderi bunun kaderinden farklıdır diyorlar. Bunun kaderi ayrı yazılmış, bunun kaderi ayrı yazılmıştır. Sadece burada bir tevafuk var. Atmazsa ölmeyecek. Bu uçak düşmeseydi bu adam ölmeyecekti. Şu şeyde yüzmeseydi, boğazda yüzmeseydi ya da işte barajda yüzmeseydi bu adam boğulmayacaktı. Ya da o anda ölmeyecekti gibi. Bunları çok serişte ediyorlar. Yalnız cebri gibi sebebe ayrı, Hasan'ın şeyi ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen. Veyahut Mutezile ne yapıyor? Kaderi tenkit ediyor. Kaderin hükmü yok. Cüz iradeyle olur. Dolayısıyla bu adam tüfek atmazsa bu adam ölür mü? Ya olmaz ki. Çünkü bu ölüm hadisesini yaratan onlara göre Allah değildir. Ölüm hadisesini yaratan adamdır. Kulun kendi fiilidir.
Şerrin sahibi, evet. Yaratıcısı kendisidir.
Evet, kendisidir. Dolayısıyla kul kendi fiilinin yaratıcısıdır dediklerinden dolayı. Hasan ölümün sahibidir. Hasan tüfek atmazsa Ahmet ölür mü?
Ölmez.
Ölmez. Bak, Cebriye ölür diyor. Mutezile ölmez diyor. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat ne diyeceğiz?
Bizce meçhul.
İşte ya Allahu Ekber. Bu böyle ya. Allah'ın ilmine biz nüfuz edemiyoruz ki. Cebri gibi sebebi ayrı, müsebebi ayrı. Ahmet'in ve Hasan'ın kaderleri ayrı olduğundan dolayı Hasan atmasa da Ahmet ölecek diyor. Veyahut Mutezile gibi kaderi inkar etsen, yani Ahmet, kader yok burada. Ahmet vurduğu için öldü. Vurmasaydı ölmeyecekti gibi bir ifadeyi de Mutezile kullanıyor. Kaderi inkar etsen Ehl-i Sünnet ve Cemaat'i bırakıp Fırkayı Dalle'ye girersin. Yani dalalet fırkalarına girersin. Biz Ehl-i Sünnet ne diyoruz? Hadise olduktan sonra Allah bu 301 insanın ölmesini şu maddede tayin etmişti diyoruz. Geysimize ve hüznümüze ilaç buluyoruz. Değil mi?
Evet.
Ama Cebriye ne diyor? Şu maden patlaması olmasaydı o 301 insan ne ölecekti? Farklı farklı sebepler olur, ona karışmıyoruz. Mutezile ne diyor? Çünkü şu anda çevreye bak, çok kişi Mutezile. Orada şu tedbirler alınsaydı 301 insan aramızda yaşıyor olacaktı. Nereden biliyorsun?
Evet.
Ya bak, onlar Mutezile. Mutezile ne diyor? Kul kendi fiilinin halık olduğu için, kader hükmü olmadığı için bu madendeki ihmaller olmasaydı bu adamlar ölmeyecekti. O zaman böyle yaptın mı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'i bırakıp Fırkayı Dalle'ye girersin. Onun için Sa'seri bu zamanda imanla kabre gitmek zorlaşmış diyor. Öyleyse biz ehli hak deriz ki tüfek atmasaydı, o maden kazası olmasaydı ölmesi bizce meçhul. Ama ne zaman diyoruz bunu? Olay olmadan diyoruz bunu. Olay olduktan sonra hak konuşuyoruz biz Ehl-i Sünnet. Değil mi? Ölmesi bizce meçhul. Cebri der. Atmasaydı yine ölecekti. Niye? Çünkü bunun kaderi ayrı, bunun kaderi ayrı. Bu hadise olmasa yine bu 301 adam ölecekti. Mutezile der, atmasaydı ölmeyecekti. Maden kazası olmasaydı bu adamlar aramızda yaşıyor olacaktı. Hem Cebriye hem Mutezile bunlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten ayrılmış. Fırkayı Dalle diyoruz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat en itibarlı ve en istikametli yolda yürüyen elhamdülillah cemaatiz. Şükürler.